Ayrım 35, sayfa 331, 5. bölüm, 25-27 Şubat 1953, 30. kısım, Moskova, 25 Şubat. Siyah Zis, Kremlin silahhane avlusunun önünde tam gece yarısına üç kala durdu. Binbaşı Yuri Lukin, lapa lapa yağan karın altında arabadan indi. Avlu merdivenlerinin dibinde bekleyen, pırıl pırıl Kremlin muhafızı üniformalı genç yüzbaşı yaklaşıp, "Bu taraftan binbaşım," dedi. "Lütfen beni izleyin." Lukin yüzbaşının peşinden üstü kemerli bir merdiven tırmandı. Tepedeki iki nöbetçinin kusursuz bir esas duruşa geçtiklerini gördü. Aşağıdaki avlunun ışıkları silahhanenin hardal renkli duvarlarında yansıyordu. Meydanın öbür ucunda sıralanan bir dizi kamyon, ellerinde makinalı tabancalarıyla oturan, şapkaları mavi bantlı, kusursuz Kremlin muhafızı doluydu. Lukin ensesinden aşağı kayan soğuk teri hissedip olup biteni merak etti. Bir saat önce evden aramışlardı. 10 dakikada hazır olacaksın, Kremlin'deki önemli bir toplantıya yetişecekti. Daha telefonda konuşması bile bitmeden zarif siyah sisin kapının önünde durduğunu gördü. 3 dakika sonra da en iyi üniformasını giymiş halde endişeli Nadia'yı öptü, merdivenleri inip arabaya bindi. Şimdi Kremlin muhafız subayının yanında yürürken endişe ve merakını hala atamadığını fark etti. Kremlin'e bu saatte çağrılmanın beladan başka bir şey getirmeyeceğini düşündü. Merdivenin tepesinde meşeden yapılmış çift kanatlı ağır bir kapı vardı. Kapının iki yanında muhafızlar yüzbaşı tokmağı çevirirken hazır ola geçti. Yüzbaşı, "İçeri girin binbaşım," dedi. "Eşeğe dikkat." Lukin uzun ve süslü bir koridora girdi. Yüzbaşı peşinden içeri girip kapıyı kapadı. Lukin'in yüzüne balmumcu macunu ve rutubetle karışık sıcak bir rüzgar çarptı. Duvarlar pastel maviye boyanmıştı. Yerde de kalın kırmızı halılar vardı. Tepeden pırıl pırıl bir avize sarkıyordu. Koridorun ucunda da her yanında birer nöbetçiyle yerden tavana kadar iki kapı görülüyordu. Kremlin'de güvenliğin her zaman çok sıkı olduğunu biliyordu. Ama sanki bu akşam biraz daha yoğun gibiydi. Yine burada neden bulunduğunu düşündü. Yüzbaşının gözleri hiçbir yere bakmıyor gibiydi. Yürürlerken ona sordu. "Neden buraya çağrıldığımı biliyorsunuz herhalde?" Genç adam hayır anlamında başını sallayıp gülümsedi. "Hiçbir fikrim yok binbaşı yoldaş. Sadece sizi götürme emri aldım. Bu akşam güvenlik sanki daha sıkı, öyle değil mi?" "Beni ilgilendirmiyor binbaşı. Ben sadece gideceğiniz yere varmanıza çalışıyorum." Lukin ağzını yeniden açmaya fırsat bulamadan koridorun sonuna vardılar. Nöbetçilerden biri geçmelerine izin vermeden önce yüzbaşının belgelerini uzun uzun inceledi. Çar döneminden kalma muhteşem gobelenlerin süslediği, yerleri buhara halılarıyla kaplı, geniş ve süslü bir bekleme odasına girdiler. Hemen karşılarındaki çift kanatlı meşe kapının ardından belli belirsiz bir müzik sesi duyuluyordu. Mağun masanın ardında oturan şişman, tombul yüzlü bir albay, önündeki kağıtları incelerken iki kat olan gerdanının üniformasının yakasından taştığının farkında bile değildi. Albayın her iki yanında, elleri tabancalarının kılıfında iki Kremlin subayı vardı. Karşı taraftaki masanın başında da ciddi yüzlü, üniformalı bir kadın subay. Kadının kocaman göğüsleri üniforma ceketinin altından kalkıp kalkıp iniyordu. Başını kaldırıp gelenlere bakarken albay kalkıp yaklaştı. Yüzbaşı belgelerini gösterdi, selam verdi, dönüp gitti. Albay Lukin'e bakıp gülümsedi. "Binbaşı yoldaş, lütfen oturun." Lukin'i duvarın kenarındaki bir iskemleye kadar götürüp nazikçe sordu. "Çay ya da kahve, yoksa maden suyu mu istersiniz?" Lukin hayır anlamında başını salladı. Yakındaki subaylara baktı. Onlar da Lukin'i bir süre inceledikten sonra bakışlarını yeniden karşıya çevirdiler. Lukin albaya döndü. "Buraya neden getirildiğimi öğrenebilir miyim yoldaş?" Albay kadına anlamlı anlamlı baktı. Sonra Lukin'e dönüp sırıttı. "Endişelenmeyin. Yakında öğreneceksiniz." Lukin oturup gevşemeye çalıştı ama başaramadı. Midesi endişeden gurulduyordu. Bileğindeki kesiklik canını acıtıyordu. Soğuk metal protez sanki bir buzdağı gibi. Zisin içi dondurucuydu. Dışarısı ise en az -30 derece. Uzaktan Kremlin'in çan kulesinin gece yarısını vurduğunu duydu. Tam o dakikada da meşe kapılardan biri gürültüyle açıldı. KGB üniformalı bir albay, vücudunun yarısı içeride, yarısı dışarıda, eşikte durdu. Arkasındaki karanlığın içinde mavi bir ışık görünüyordu. Lukin albayı tanıyamadı. Albay uzun boylu, geniş omuzlarıyla enerji yüklü ve güçlü birine benziyordu. Kaslı vücudu üniformasının kumaşını yer yer germişti. Sivilce izleriyle dolu acımasız bir yüzün ortasında soğuk bakan mavi gözleri vardı. Lukin adamın sol kulağından bir parçanın kopmuş olduğunu gördü. Üniforma kemerine bir çift siyah deri eldiven asılmıştı. Adamın kolunun altında da kahverengi bir dosya vardı. Masada oturan albaya baktı, o da parmağıyla Lukin'i gösterdi. KGB albayı Lukin'e döndü, sonra parmağını bükerek kabaca ''Bu taraftan'' dedi. Lukin ayağa kalkıp kapıya doğru yürüdü. Cehennem gibi bir yer, renkli bir ışık, müzik ve ağır bir tütün kokusu. Kapı ardından kapanırken Lukin özel bir sinemada olduğunu anladı. Perdenin önüne birkaç sıra parlak kırmızı koltuk dizilmişti. Karanlıkta en öndeki sıradan yükselen başlar görülüyordu. Lukin perdeye baktığında renkli bir film oynatıldığını gördü. Oyuncuları hiç tanımamıştı ama gördüğünün bir Amerikan filmi olduğunu hemen anladı. Başında kovboy şapkası olan bir adam gitar çalıp İngilizce şarkı söylerken yarı çıplak kızlar bir barda dans ediyordu. Perdedeki sahne aslında gülünçtü. Albay çelik gibi sert parmağını Lukin'in böğrüne sapladı. ''Buraya otur Lukin, ses çıkarma.'' En arkadaki sırayı gösteriyordu. Gösteri henüz bitmedi. Kremlin eğlencesinin kelimesinden hiç hoşlanmaz. Lukin geniş deri koltuğa gömülürken albay da yanındakine yerleşti. Lukin'in gözlerinin yarı karanlığa alışabilmesi için uzunca bir süre gerekti. En ön sırada 5 ya da 6 kişi vardı. Koltuklardan yükselen sigara dumanı kıvrıla kıvrıla tavana kadar çıkıyordu. Sağ taraftaki duvarın dibine bir masa kurulmuş, üzerine abajurlu bir lamba konmuştu. Masanın yanlarında üniformalı 2 er vardı. Lukin masanın üzerinin vodka, kanyak ve maden suyu şişeleriyle dolu olduğunu gördü. Gümüş tepsilerden birinin üzerinde açılmış büyük bir kutu çikolata, yanında bir sepet dolusu meyve vardı. Parlak üzümler, portakallar, armutlar, kıpkırmızı elmalar. Kışın Moskova'da böylesi meyveleri görmek imkansızdı. Ama anlaşılan Kremlin, lüks sayılan yiyecekleri bulmada güçlük çekmiyordu. Arada bir ön koltuktan kalkan bir elin gölgesi perdeye düşüyor, birkaç saniye sonra da erlerden biri masaya yaklaşık bir kadeh ya da bardak dolduruyor, ufak bir tepsiye çikolata ve meyve yerleştirip koltuğun yanına koyuyordu. Film 10 dakika sonra bittiğinde bir öksürük dalgası yükseldi ama kimse yerinden kıpırdamadı, ışıklar da yanmadı. Lukin şaşkınlık içinde oturduğu yerde kaldı. Yüzbaşı üniformalı genç makinistin heyecanla yeni bir makara yerleştirmekte olduğunu gördü. Perde birkaç saniye sonra yeniden canlandı. Bu kez film sessiz, görüntüler renksizdi. Koyu zemin üzerinde beyaz harflerle ''Sovyet halkı ve devletine karşı suç işlemekten mahkum oldular'' yazıyordu. Yazı yavaş yavaş silindi. Perdede karla kaplı taş bir avlu görüldü. 6-7 kişi kadın erkek karışık tek sıra halinde yürütülüp bir duvarın önüne dizildiler. Lukin erkeklerden birinin en çok 14 yaşında kavruk bir çocuk olduğunu, yüzünün korku ve soğuktan bembeyaz kesildiğini, ağladığını gördü. Duvarın karşısında bir idam mangası vardı. Üniformalı KGB askerleri tüfeklerini hazırlıyorlardı. Lukin komutanının elini kaldırdığını, sessiz bir emir verdiğini gördü. Tüfeklerden duman bulutları çıktı. Kadınlar, erkekler ve çocuk duvara doğru sendeleyip yavaş yavaş yere kaydılar. Kurbanlar yerde yatarken çocuğun vücudu seyirdi. Subay yaklaştı, tabancasını kılıfından çıkardı ve namluyu çocuğun başına dayadı. Vücut çirkin bir şekilde sıçradı, sonra hareketsiz kaldı. Subay daha sonra öteki cesetlerin yanına gidip her kelleye bir kurşun salladı. Lukin iğrenerek başını çevirdi. Yanındaki albayın dudaklarında vahşi bir tebessüm vardı. Gördüklerinden keyif alıyor gibiydi. Korkunç film 10 dakika daha devam etti. Her seferinde avluya yeni kurbanlar getiriliyordu. En az 50 kadın, erkek ya da çocuk karın üzerine sıralanıp öldürüldü. Bütün bunlar devam ederken ön sıradan bir el kalktı. Erlerden biri gümüş bir tepsiye meyve ve çikolata yerleştirip elin sahibine sundu. Lukin'in daha fazla seyretmeye dayanamayacağını hissettiği an film bitti. Tepedeki ışıklar yandı. Lukin gözlerini kırpıştırdı. Şişman adamlar koltuklarından doğrulmaya çalışırken ortalığı yeni bir öksürük dalgası sardı. Lukin gözlerine inanamıyordu. Ön sıradaki koltuklardan kalkanlardan biri Yosif Stalin'di. Çolak sol eli, fırça gibi kırlaşmış kaş ve saçları, pos bığıyla Stalin. Sade bir gri ceket giymişti. Luke'nin sandığından da zayıf görünüyordu. Soluk cildi sanki bal mumu doldurulmuş gibiydi ama piposunu yakıp iyi beslendikleri belli bir grup erkeğin yanına gitti. Sanki içlerinden biri şaka yapmış gibi hep birlikte kahkaha attılar. Luke'in ötekileri de hemen tanıdı. Eski savunma bakanı, ciddi yüzlü Nikolay Bulganin, onun yanında Komünist Parti yüksek daimi encümeni, çuval pantolonlu şişman Georgi Malenko. Grubun arasında dikkati çeken biri daha vardı. Üzerine bol gelen siyah takım elbise içinde, kel kafalı, kaba hatlı, kısa boylu biri. Bal kabağına benzeyen kellesinin altında sanki boyun yok gibiydi. İnce çerçeveli gözlüklerin ardındaki koyu ve meraklı gözleri tehdit doluydu. Adamın portresi Dzerzhinsky meydanındaki bütün duvarlara asılmıştı. Lavrenti Beria, devlet güvenliğinin başı. Lukin buz gibi tere basmış, koltuğunda dimdik oturuyordu. Neler oluyor? Buraya neden çağrıldılar? Yanındaki albay ayaklandı. Dev gibi cüssesiyle Lukin'e tepeden baktı. Burada bekle. Sonra ön sıraya doğru yürüdü. Oda boşalmaya başladı. Lukin, Molotov ve Malenkov'un bir subayın açtığı kapıdan çıktıklarını gördü. Birkaç saniye sonra Joseph Stalin de ayaklarını sürüyerek kapılardan birine yaklaştı. Son anda tereddüt etti. Gözlerini kısarak geriye döndü. Lukin'e baktı. Lukin nabzının hızlandığını duydu. Stalin'in kendisine gülümsediğini mi, yoksa ters ters mi baktığını anlayamadı. Tek bildiği Stalin'in o yana baktığı, bakışlarında da daha çok memnuniyetsiz bir ifade olduğuydu. Rahatsız oldu. Koltuğundan kalkmak üzereydi ki Stalin arkasını döndü ve kapıdan çıktı. Lukin ne yapacağını bilemeden soluğunu boşalttı. Endişeyle odaya, çevresine bakındı. Odada sadece makinist, kendisi ve onu odaya alan albay, bir de Beria kalmıştı. Birden albay yanlarına katılmalarını işaret etti. Lukin ayağa kalkıp ön sıraya doğru yürüdü. Albay kabaca, ''Binbaşı Lukin, Beria yoldaş.'' dedi. Beria ayakta, cüce vücudu yanındaki devin gölgesinde ezilmiş gibi duruyordu. Gözlük camlarının ardından bir çift siyah yılan gözü Lukin'e takıldı. Tombul yüz sırıttı, yumuşak bir ses tonuyla, ''Demek binbaşı Lukin.'' dedi. ''Çok sevindim.'' ''Beria, yoldaş.'' Beria elini uzatmadı, deklardan birine çöktü. Yanındaki açılır kapanır sehpanın üzerinde çikolata dolu bir tepsi vardı. Onun yanında da bir gümüş tabakta kırmızı havyar, bir buz kovasının içinde de bir şişe kırım şampanyası. Beria bir çikolata alıp yaldızlı kağıdından çıkardı, ağzına atıp çiğnedi. Adamın görünüşü korkutucu, hatta dışıydı. Kırmızı deri koltuğun üzerinde, ayakları koltuğun kenarında bir sirk cücesinden daha büyük görünmüyordu. Geniş, basık ve şekilsiz ayakları vücudunun geri kalanıyla uyumsuzluk içindeydi. Gri ipek kravatı elmas bir kravat iğnesiyle tutturulmuştu. Tombu parmaklar yanındaki koltuğu gösterdi. ''Otur Lukin.'' Lukin otururken Beria makiniste döndü. ''Son makarayı başa alıp git.'' Makinist emri yerine getirdi, selam verdi, kapıyı ardından kapayıp gitti. Beria Lupin'e döndü. ''Evet, son filmimizi eğlenceli buldun mu? Konuş bakalım binbaşı.'' ''Hoş değildi, Beria yoldaş.'' Beria sırıttı. ''Yine de böyle cezalar gerekli oluyor. O öldürülürken gördüklerin çok ciddi suçlardan hüküm giydi. Serseriler, hırsızlar, adi suçlular. Böylece idam edilmeyi hak ettiler. Sen de öyle düşünmüyor musun?'' ''Yoldaşın benden daha iyi bildiğini düşünüyorum.'' ''Diplomat gibi konuştun Lukin. Beni düş kırıklığına uğratıyorsun. Dolambaçsız konuşanları tercih ederim.'' Beria karşılarında duran albaya bakarak parmaklarını şaklattı. ''Dosyayı Romulka.'' Albay bir adım atıp dosyayı uzattı. Beria rastgele bir sayfa açtı. ''Geçmişini okudum Lukin. İlginç bir öykü. Bir zamanlar ünlenen, sonra gözden düşen bir subayın öyküsü.'' Kurnazca tırıtıp Lukin'in eline baktı. ''Eğer 1944'teki o küçük hatayı yapmasaydın, kuşkusuz bugün albaydın. Elini de kaybetmemiş olurdun.'' Lukin rahatsızdı. ''Buraya getirilişimin bir nedeni olmalı Beria yoldaş.'' ''Daha bitirmedim. Savaş sırasında elimizdeki en iyi karşı casusluk uzmanlarından biriydin. Almanların ülkemize gönderdiği casus ajanlarını bulup yakalamakta üzerine yoktu.'' ''Bu dedikleriniz çok uzun zaman önceydi Beria yoldaş.'' ''Sanmıyorum. O kadar uzun zaman geçmedi. Üstelik bazı yeteneklerimiz doğuştandır. Söyle bana, senin bölümündeki en iyi adamların, Alman düşman ajanlarını yakalayanlar demek istiyorum. Yetimler olduğunu söylediler, bu doğru mu Lukin?'' Hatırlamıyorum yoldaş. Ama ilgi çekici bir şey değil mi? Eminim psikologlar bunun nedenlerini bulurlar. Belki de kendi gerçeklerini öğrenmek istediğinden doğan bir arama ve bulma tutkusu. Yine de sen Luke'ün, onların en az bir kafa üzerlerindeydin. O günler artık geride kaldı Beria yoldaş. Artık savaş bitti. Ben de basit bir polis görevlisiyim. Artık o dediklerinizle de ilgilenmiyorum. Bulunduğun yeri küçümseme Luke'ün. Aptal olmaktan çok uzaksın. Üstelik KGB'ye salakları almayız biz. Demek istiyorum ki... Ne demek istediğini boş ver, dedi Beria kabaca. Sonra arkasını yaslandı. Ya sana Muzaffer Stalin'imizin hayatına yönelik bir tehlike bulunduğunu söylersem seni bu da mı ilgilendirmez? Luke'un önce Beria'ya sonra da albaya baktı. Gözlerini yeniden Beria'ya çevirdiğinde ''Galiba iyi anlayamadım.'' dedi. Beria KGB albayına işaret etti. ''Benim en yakın yardımcılarımdan Albay Romulka.'' dedi. ''Luke'ine son durumu anlat.'' Ayrım sonu, sayfa 340.